Ayrım 12, Stepan Çikovo Köyü, Dostoyevski, sayfa 125. 8. Bölüm, Aşk İlanı. Bir çeyrek kadar öfkeyle kendi kendime kızarak bahçede dolaştım, ne yapmam gerektiğini düşündüm. Güneş batmak üzereydi. Birdenbire karanlık bir yolun dönemecinde mürebbiye Nastenka ile yüz yüze geldim. Mendiliyle yaşlı gözlerini siliyordu. "Sizi arıyordum," dedi. Ben de sizi cevabını verdim. Söylesenize Tanrı aşkına, ben bir tımarhaneye mi düştüm? Gözlerini ayırmadan baktı gücenmiş gibi. Hayır, burası hiç de tımarhane değil cevabını verdi. Şu halde bütün bu olup bitenlere ne demeli? Bari Tanrı aşkına siz beni aydınlatın. Dayım nereye gitti? Yanına gidemez miyim? Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Belki bana yol gösterebilirsiniz.
Hayır, gitmeseniz daha iyi olur. Ben bile yanlarından ayrıldım.
''Neredeler şimdi?''
Nastenka sinirli bir sesle, ''Ne bileyim ben, belki yine bostana üşüşmüşlerdir.'' dedi.
''Hangi bostana?''
''Foma Fomiç geçen hafta durup dururken artık bu evde kalamayacağını söylemiş, sonra da koşmuş bostana gitmiş. Orada kulübeden kazmayı almış, toprak kazmaya başlamış. Aklını kaçırdı diye hepimiz şaşırdık. Kimse bedavadan ekmek yediğimi söylemesin dedi. Toprak kazarak yediğim lokmaları ödeyeceğim, sonra da gideceğim buradan. Beni nihayet bu hale getirdiler. Bizimkiler ağlaşıyor, elinden kazmayı almaya uğraşıyorlardı. Hani neredeyse adamın ayaklarına kapanacaklardı. O ise hiç aldırmadan boyuna kazıyordu. Bütün şalgamları alt üst etti. Bir kere yüz verdiler, belki bu defada aynı şeyi yapmaya kalkar. Yapardı yani.
Öfkeyle ama siz de bundan ne kadar soğukkanlılıkla bahsediyorsunuz diye bağırdım. Nastenka ateş püsküren gözleriyle bana baktı. Affedin dedim, ne söylediğimi ben de bilmiyorum. Buraya niçin geldiğimden haberiniz var mı?
Nastenka kızardı. Hayır dedi, sevimli yüzünde üzgün bir ifade belirdi.
Sözüme devam ettim. Kusuruma bakmayın, çok üzüldüm. Bu konuya özellikle sizinle konuşurken başka türlü girmeliydim. Ama olsun, bence bu gibi işlerde en iyisi içten davranmaktır. Açıkça söyleyeyim, yani diyecektim ki, dayımın niyetinden haberiniz var değil mi? Size evlenme teklifinde bulunmamı söyledi.
Nastenka fena halde kızardı, hızla sözümü keserek, aman ne yakışıksız şey derdi, rica ederim bundan bahsetmeyin.
Şaşırdım. Ne diye yakışıksız oluyormuş, bunu bana kendisi yazmıştı.
Nastenka heyecanlanarak, yazdıysa ne çıkar? Ah ne kötü şeyler, hani bana yazmayacağına söz vermişti. Ne saçma şey, Tanrım ne saçma şey bu.
Ne söyleyeceğimi şaşırarak, affedin beni diye mırıldandım, belki patavatsızlık kabalık ettim. Ama düşünün bir kere, etrafınızı bir sürü ne idüğü belirsiz kimse sarmış.
Tanrı aşkına özür dilemeyin. Emin olun bunları dinlemek çok gücüme gidiyor. Bir şey öğrenebilir miyim diye asıl ben sizinle konuşmak istiyordum. Ama aksiliğe bakın. Demek gene de size yazdı. En çok korktuğum da buydu. Ah Tanrım ne biçim adam bu. Demek siz de inandınız. İşinizi gücünüzü bırakıp buraya geldiniz. Çok lazımdı Tanrı için.
Öfkesini gizlemiyordu. Durumum hiç hoş değildi. Fena halde bozulmuştum. Doğrusu işin bu hale döküleceğini tahmin etmemiştim dedim. Tam tersine sandığıma göre.
Nastenka biraz alayla, ya demek sandığınız bir şey vardı dedi ve dudağını ısırdı. Bana şu yazdığı mektubu gösterir misiniz lütfen?
Peki efendim.
Ama sakın bana darılıp gücenmeyin. Zaten yetecek kadar üzüntümüz var.
Nastenka'nın sesi yalvarıyordu ama güzel dudaklarında alaylı bir gülümsemenin dolaştığını fark ettim. Heyecanlanarak, rica ederim beni aptal yerine koymayın diye bağırdım. Belki bana iyi gözle bakmıyorsunuzdur. Belki birisi aleyhimde size karşı bazı şeyler söylemiştir. Belki de demin orada bozulmam üzerinizde fena etki yapmıştır. Ama bunun hiç önemi yok, emin olun. Şimdi karşınızda tam anlamıyla bir budala durumunda olduğumu ben de biliyorum. Yalnız çok rica ederim, gene de alay etmeyin benimle. Artık ne söylediğimi de bilemiyorum ya. Hep bu kahrolası 22 yaşımın yüzünden oluyor.
Ya bak sen, ne çıkar bundan?
Nasıl ne çıkar? Bunlar 22 yaşındaki kimsenin alın yazısıdır. Mesela demin odanın ortasına fırlayışım yahut şimdi önünüzdeki şu duruşum, yere batsın bu yaş.
Nastenka gülmesini güçlükle tutmaya çalışarak, ''Hayır, hayır'' dedi, ''sizin iyi, sevimli, zeki bir genç olduğunuzdan eminim. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Yalnız aşırı derecede onurlusunuz ama bu kusurunuzu hemen düzeltebilirsiniz.''
''Bana kalırsa çok onurlu değilim.''
''Hayır, yanılıyorsunuz. Şu deminki bozulmanızın sebebini bir düşünsenize. Girerken ayağınız takıldı değil mi? Ne hakla şu yüksek kalpli, size bu kadar iyiliği dokunan dayınızı alaya aldınız? Niçin kendiniz gülünç olmuşken onu gülünç göstermeye kalkıştınız? Bu fena, ayıp, size yakışmayacak bir hareketti. Açıkça söyleyeyim, o dakikada sizden iğrendim, işte böyle.''
''Haklısınız, aptallık, hatta daha fena, alçaklık ettim. Bunun farkına varmanız benim için yeterli bir ceza oldu.'' ''Beni azarlayın, alay edin benimle ama dinleyin de, belki sonunda hakkımdaki düşüncenizi değiştirirsiniz.''
Sonra garip bir hissim verdiği heyecanla devam ettim.
''Beni henüz pek az tanıyorsunuz, belki ileride daha iyi tanıdıktan sonra.''
Ama Nastenka belli bir sabırsızlıkla, ''Tanrı aşkına bırakın bu konuyu.'' diye bağırdı.
''Peki peki bırakalım, yalnız sizi nerede görebilirim?''
''Bu da ne demek?''
''Nastasya Yevgrafovna, bu son konuşmamız değil ya. Yalvarırım size, bana bugün buluşmak için söz verin. Ama hava epey karardı. Yarın sabah erkenden olsun. Beni erken kaldırmalarını tembih ederim. Havuzun yanında bir kamerya var, biliyorsunuz değil mi? Hatırımda kalmış, yolunu da biliyorum. Küçükken hep orada otururdum.''
''Buna ne lüzum var? Şimdi görüşüyoruz ya.''
''Ama ben şimdilik hiçbir şey bilmiyorum Nastasya Yevgrafovna. Önce dayımla konuşayım, tabii bana hepsini anlatacaktır. O zaman belki ben de size çok önemli bir şey söyleyeceğim.''
Nastenka, ''Hayır, hayır, istemem.'' diye bağırdı. ''Bu konuyu şimdiden hem de bir daha açmamak üzere kapayalım. Hem boşuna zahmet edip gelmeyin, çünkü ben gelmeyeceğim. Sonra sizden gayet ciddi rica ediyorum. Bütün bu saçmaları çıkarın aklınızdan.''
Öyleyse dayımın hareketi düpedüz delilik diye öfkeyle bağırdım. ''Beni ne diye getirtti sanki? Ah ah, bu gürültü de ne? Duydunuz mu?'' Eve yakındık, açık pencereden tiz haykırmalar, bir takım acayip bağırışmalar duyuluyordu. Nastenka'nın yüzü sapsarı kesildi.
''Aman tanrım'' dedi, ''yine başladı, içime doğmuştu zaten.''
''İçinize mi doğmuştu? Size bir şey daha soracağım Nastasya Yevgrafovna. Hakkım olmadığı halde size bunu sormaya kalkışmam hepimizin iyiliğini düşündüğüm içindir. Hem de şunu bilin ki vereceğiniz cevap benimle birlikte mezara gidecektir. Açıkça söyleyin, dayım sizi seviyor mu?''
Nastenka hiddetten kıpkırmızı oldu. ''Rica ederim, artık bu saçmaları bırakın.'' diye bağırdı. ''Siz bile.'' Sonra acı bir gülümseyişle ekledi. ''Sevseydi beni sizinle evlendirmek ister miydi hiç? Hem bunu da nereden çıkardınız? İşi kavrayamadınız mı daha? Şu bağırmaları duyuyorsunuz değil mi?''
''Ama bu ses Foma Fomiç'in sesi.''
''Öyle, elbette Foma Fomiç'in. Ama benden bahsediliyor. Çünkü onlar da tıpkı sizin gibi saçmalıyorlar. Dayınızın bana aşık olduğundan şüpheleri var. Elbette yoksul, önemsiz bir kız olduğum için beni lekelemek istiyorlar. Onu da başkasıyla evlendireceklermiş. Bunun için beni her ihtimale karşı babamın evine attırmaya zorluyorlar. Oysa bu laf söylenir söylenmez son derece kızıyor. Foma Fomiç'i bile parçalayacak gibi oluyor. İşte şimdi de bu yüzden bağırışıyorlar. Bunu iyice anlıyorum.''
''Demek söyledikleri doğruymuş ha? Dayım mutlaka bu Tatyana'yı alacak, öyle mi?''
''Hangi Tatyana'yı?''
''Hani şu aptalı.''
''Hiç de aptal değildir o, iyi kalplidir. Ondan böyle bahsetmeye hakkınız yok. Yüksek kalpli geçinen birçok kimseden daha asil bir kalbi vardır. Zavallı böyle doğmuş, onun ne suçu var?''
''Affedin, doğru, haklısınız. Ama öbür işte bana yanılıyorsunuz gibi geliyor. Anladığıma göre burada babanızı çok iyi kabul ediyorlar. Bunlar dediğiniz gibi size garez bağlamış olsaydılar, sizi buradan atmak isteseydiler, babanıza da suratsızlık eder, ziyaretlerini hoş görmezlerdi.''
''Babamın sırf benim hatırım için nelere katlandığını görmüyor musunuz? Adamcağız her önüne gelene kavuk sallıyor. Foma Fomiç'e yaltaklanmasını bildi diye hoş karşılıyorlar onu. Foma Fomiç vaktiyle kendisi de soytarılık ettiği için şimdi böyle birine sahip olmaktan son derece gurur duyuyor. Ama babamın bunu kimin için yaptığını biliyor musunuz? Benim için, sırf benim için. Onun ihtiyacı yok. Kendi hesabına o kimsenin önünde boyun eğmez. Belki başkalarına gülünç görünür ama asil, çok asil bir adamdır. Nedense ama aylığı iyi olduğu için değil, hayır. Babam benim bu evde kalmamı hayırlı görüyor. Lakin onu artık bu düşüncesinden vazgeçirdim. Kesin bir mektup yazdım. Bugün buraya gelişi de beni almak içindir. Bıçak kemiğe dayanırsa hemen, belki yarın kalkar gideriz. Zaten durum aşağı yukarı böyle olacağını gösteriyor. Buradakiler ellerinden gelse beni bir kaşık suda boğacaklar. Orada benim için haykırıştıklarından eminim. Benim yüzümden onu da hırpalayacaklar, mahvedecekler onu. Halbuki o bana baba gibi davranır, anlıyor musunuz? Hatta öz babamdan da ileridir benim için. Çok beklemek istemiyorum. Vaziyeti herkesten daha iyi kavramış durumdayım. Yarın, hemen yarın gideceğim. Kim bilir, belki böylelikle onun Tatyana Ivanovna ile evlenmesini de geri bırakırlar. İşte size her şeyi anlattım. Siz de bunları sonra ona anlatırsınız. Çünkü bu aralık kendisiyle konuşamayacağım. Bizi gözleyenler var. En başta şu Prepelitsina, ona benim için üzülmemesini söylersiniz. Burada ıstırap çekmesine sebep olmaktansa babamın kulübesinde kuru ekmek yemeye razı olduğumu söylersiniz. Ben yoksul kızım, yoksullar gibi yaşamalıyım. Aman ne gürültü bu, nasıl da bağırıyorlar. Ne oluyor acaba? Artık ne olursa olsun oraya gitmeliyim. Her şeyi yüzlerine karşı söyleyeceğim. Bunu yapmak zorundayım, hoşça kalın.
Nastenka koşarak benden uzaklaştı. Olduğum yerde kala kaldım. Demin oynadığım rolün bütün gülünçlüğünü şimdi iyice fark ediyordum. Olayların ne şekil alacağı hakkında en ufak bir düşüncem yoktu. Zavallı kıza acıyor, dayımın hesabına da endişe ediyordum. Birden karşıma Gavrila çıktı. Elinde hep o bilindik defter vardı. Kederli bir sesle,
"Dayınız sizi bekliyorlar," dedi.
Toparlandım. "Dayım mı bekliyor? Nerede? Kendisi nasıl?"
Çay odasındadırlar, demin çay içtiğiniz odada.
Yanında kimse var mı?
Yalnızdırlar, bekliyorlar.
Kimi? Beni mi?
Foma Fomiç'i çağırttılar.
Sonra derin derin iç çekerek, geçti artık bizim için o tatlı günler geçti diye ekledi. Demek Foma Fomiç'i çağırttı. Ya ötekiler, büyük bayan nerede?
Kendi dairesinde bayılmış, kendilerini kaybetmiş, ağlıyorlar.
Böyle konuşarak Taraça'ya vardık. Ortalık adam akıllı kararmıştı. Dayım demin Foma Fomiç'le tanıştığım odada gerçekten yalnızdı. Geniş adımlarla odanın bir ucundan öbür ucuna gidip geliyordu. Beni görünce önüme atıldı, kuvvetlice ellerimi sıktı. Rengi uçmuştu, güçlükle soluk alıyordu. Elleri titriyor, zaman zaman bütün vücudu sinirli bir ürpermeyle sarsılıyordu. 9. Bölüm Excellence. Yarı fısıltılı, adeta trajik bir sesle,
"Azizim," dedi, "artık her şey bitti, her şey kararlaştırıldı."
"Dayıcığım," dedim, "demin bir takım bağırışmalar duydum."
"Evet, bağırıp çağırdılar, neler söylenmedi, neler birader. Annem bayıldı, her şey alt üst oldu. Ama ben kararımı verdim, dediğimi yapacağım da. Artık kimseden korkum yok Sergio Hoca. Ben de karakter sahibi bir insan olduğumu göstermek istiyorum, göstereceğim de. Bana yardım edesin diye seni özellikle çağırdım. Yüreğim parça parça oluyor Sergio Hoca. Lakin şiddetle hareket etmek zorundayım. Vazifendir bu. Adalet merhamet bilmez."
"Ne oldu dayıcığım?" Dayım kesin bir sesle, "Foma'dan ayrılıyorum," dedi. Sevinç içinde, "aman dayıcığım, bundan daha iyi bir şey yapamazdınız," diye bağırdım. "Bu kararınızın yerine getirilmesinde size bir faydam dokunacaksa, ömrümün sonuna kadar size hizmet etmeye hazırım."
"Sağ ol evladım, teşekkür ederim. Artık her şey kararlaştırıldı. Foma'yı bekliyorum, haber gönderdim. Ya o ya ben, ayrılmak zorundayız. Ya Foma yarın bu evden çıkar gider, yahut da ben. Yemin ederim yine hüsarlığa döneceğim. Alsınlar bir kıtanın başına versinler. Bu düzen değişmedi artık. Her şey yenilenecek."
Sonra Gavrila'ya dönerek hiddetle,
"Ne arıyor burada şu Fransızca defter?" diye bağırdı. "At şunu, yak, yırt, ayağının altında çiğne. Senin efendin benim. Sana Fransızca okumamanı emrediyorum. Emrime karşı gelemezsin, yapamazsın bunu. Çünkü efendim Foma Fomiç değil, benim."
Gavrila "hele şükür," diye mırıldandı. Durum galiba gerçekten ciddileşiyordu. Dayım söylediklerini içtenlikle duyarak,
"Azizim," diye devam etti, "bunlar benden olmayacak şeyler istiyorlar. Hakkımda sen karar ver bari. Onlarla benim aramda tarafsız bir yargıç ol. Sen bilmezsin, bilmezsin neler istiyorlar benden. Sonunda resmen dayattılar, her şeyi açıkça söylediler. Ama bunlar insanseverliğe, asilliğe, şerefe aykırı şeyler. Sana hepsini anlatacağım. Ama önce...
Sözünü keserek hepsini biliyor, tahmin ediyorum dayıcığım dedim. Demin Nastasya Yevgrafovna ile görüştüm.
Dayım sanki ürkmüş gibi aceleyle sözümü keserek, aman oğlum şimdilik bununla ilgili tek bir söz istemem dedi. Sonra sana kendim bütün olan biteni anlatırım ama şimdi...
Odaya giren Vidopliyasov'a ne oldu? Hani Fomafomiç diye bağırdı.
Vidopliyasov Fomafomiç'in gelmek istemedikleri haberini verdi. Gelme emrini yersiz, kaba bularak kırıldıklarını söyledi.
Dayım ayaklarını yere vurarak ''Getir buraya, zorla getir, sürükleye sürükleye getir'' diye haykırdı.
Efendisini şimdiye kadar bu derece hiddetli görmeyen Vidopliyasov korkuyla çekildi, ben de şaşırdım. İçimden pek önemli bir şey olmuş ki dayım gibi bir adam bu kadar hiddetlenerek böyle kararlar veriyor diye düşündüm.
Dayım birkaç dakika kendi kendisiyle mücadele halinde odada sessizce gezindi. Sonra Gavrila'ya dönerek
''Bununla birlikte defterini yırtma'' dedi. ''Hem de buradan gitme. Belki sana ihtiyacımız olacak.''
Bana da ''Azizim galiba bağırmakla biraz taşkınlık ettim'' dedi.
''Her iş vakarla, metanetle ama gürültüsüzce, kimseye hakaret etmeden yapılmalı.'' ''Bu böyledir. Sana bir şey söyleyeyim mi Sarıya Hoca? Acaba sen çıksan daha iyi olmaz mı? Senin için hepsi bir. Nasıl olsa sana hepsini anlatacağım.''
''Efendim, hadi bunu hatırım için yapıver.''
Dayıma dikkatle baktım. ''Korkuyor musunuz dayı?'' diye sordum. ''Yoksa pişman mısınız?''
Dayım iki kat heyecanlanarak bağırdı. ''Hayır, hayır, pişman değilim canım. Artık bundan sonra hiçbir şeyden korkmam. Kesin tedbirlere başvurdum, en kesinlerine.''
Ah benden neler istediklerini bilemezsin, aklından bile geçiremezsin.
Razı olmam mı gerekiyordu acaba?
Hayır, ben gösteririm onlara. İsyan ettim, gösteririm artık. Er geç bunu yapmam gerekti.
Yalnız biliyor musun dostum, seni şimdi çağırdığıma pişmanım. Belki burada bulunuşun Foma'nın ağırına gidecek. Ne de olsa küçülmesinin şahidi olacaksın.
Biliyor musun, ben onu kibarca küçümsemeden evimden uzaklaştırmak istiyorum.
Ama tabii bu da laf ya. Çünkü bu öyle bir hal ki baldan tatlı diller döken de yine insana ağır gelir.
Halbuki ben kaba saba terbiyesiz bir adamım. Belki budalalığım tutar da öyle bir şey yumurtlarım ki sonra kendim de pişman olurum. Ne de olsa bana iyilikleri var. Hadi sen çık oğlum, işte getiriyorlar, getiriyorlar. Yalvarırım sana Sergio Hoca, çık. Sonra hepsini anlatırım. Şimdilik Tanrı aşkına çık.
Böylece Foma odaya girdiği anda dayım beni taraçaya çıkardı. Ama suçumu itiraf edeyim, oradan ayrılmadan taraçada kalmaya karar verdim. Ortalığın kararması odadan görülmeme engel oluyordu. Kapıdan dinleyecektim. Bu hareketimi haklı göstermek için tek bir kelime söyleyecek değilim. Sadece şunu cesaretle söyleyebilirim ki, taraçada durduğum yarım saat içinde sabrımı kaybetmeyişim, azizlerin katlandıkları cefalar çeşidinden bir kahramanlıktı. Yerimden hem konuşulanları işitiyor hem de taraça kapısı camekanlı olduğu için her şeyi görebiliyordum. Şimdi emre baş eğmediği takdirde zorla götürülmekle tehdit edilen Foma Fomiç'in odaya girişini gözünüzün önünde canlandırmanızı rica edeceğim. Foma odaya girerken,
''Albay, kulaklarımın işittiği tehdit doğru muydu?'' diye inledi. ''Bana söylenen şeyler doğru muydu?''
Dayım cesaretle ''Doğru Foma, doğru ama sakin ol'' cevabını verdi. ''Otur, ciddi, dostça, kardeşçe konuşalım. Otur, otur Foma.''
Foma Fomiç çalımla koltuğa oturdu. Dayım düzenli olmayan hızlı adımlarla odada dolaşıyordu. Söze başlamakta güçlük çektiği belliydi. Sonunda
''Evet, kardeşçe'' diye tekrarladı.
''Beni anlayacaksın Foma, çocuk değilsin. Ben de çocuk değilim. Kısacası ikimiz de yaşımızı başımızı almış insanlarız.''
Sana bir şey söyleyeyim mi Foma? Biz bazı noktalarda seninle hiç uyuşamıyoruz. Bu yüzden kardeşim birbirimizden ayrılsak daha iyi olmaz mı? Asil duygularından, benim iyiliğimi istediğinden eminim.
Ve bunun için...
Canım Foma, lafı uzatmaya ne hacet? Ben ömrümün sonuna kadar senin dostunum. Buna bütün azizler üzerine yemin ederim. İşte 15.000 gümüş ruble. Varımı yoğumu topladım, bizimkileri soydum. Güle güle al. Senin her ihtiyacını sağlamak borcum, vazifemdir. Paranın çoğu tahvil şeklinde, nakit olarak pek az var. Güle güle al, bana hiç borcun yok.
Çünkü senin bana yaptıklarını asla ödeyemem.
Evet, evet. En önemli noktada ayrıldığımız halde bunun böyle olduğunu hissediyorum. Yarın yahut öbür gün veya senin istediğin bir gün de ayrılalım. Şu bizim kasabaya git. Buradan 10 vers kadar bir şey Foma. Birinci sokaktaki kilisenin arkasında yeşil pencereli pek sevimli bir evceğiz var. Papazın dul karısının evi. Sanki bu ev senin için yapılmış. Satar onu. Ben o evi sana verdiğim paradan ayrı olarak alırım. Orada bize yakın yerleşirsin. Edebiyatla, bilgilerle meşgul olur, şöhret kazanırsın. Şehirdeki memurların hepsi kibar, misafirsever, çıkar gözetmeyen kimselerdir. Başpapaz da çok okumuş bir adam. Bayramları bize gelirsin, birlikte zaman geçiririz. Hepimiz cennetteymişiz gibi yaşarız. Kabul ediyor musun bunu?
Demek Foma'nın kovulma şartları bunlarmış. Hem de dayım bana paradan söz açmamıştı diye düşündüm.
12. ayrının sonu. Sayfa 137.